Ayrım 25.
Hint Okyanusu ve Ekvator boyunca yayılmış bu adaların yalnız 6 bininin adı var ve üzerinde insan yaşıyor. Adaların kapladığı alanı kavrayabilmeniz için şöyle de diyebilirim. Adaların bir ucu Madrid'de ise öteki ucu Moskova'da. Neredeyse 200 milyon nüfus, yaklaşık 300 farklı etnik grup, konuşulan 250 farklı dil. Yaşlı adama ve çizmekte boyamakta olduğu resme takılıp kalmadan Bali'ye gelişimi adayla ilk karşılaşmamı anlatmalıyım. Demişlerdi ki, Bali'ye ne zaman gidersen git, yeter ki Niyepi günü olmasın. Niyepi mi? Bali'nin yeni yılının ilk günü. O gün Bali'de yaşam durur. Peki dedim, olur, o günü seçmem. Ama bilerek yapmadım, isteyerek olmadı. Akşamdı, uçağım Bali'ye doğru alçalırken, Kava adasının ışıkları çoktan geride kalmıştı. Şimdi önümüzde yalnızca karanlık vardı. Ve pilot tüm yolculardan Niyepi gecesine saygı göstermelerini istiyordu. Evet, 365 gün içinde bula bula o günü seçmişim Bali'ye gelmek için. Uçak alçaldı, havaalanı dışında hiçbir yerde ışık yok. Havaalanında tüm görevliler fısıltıyla konuşuyor. Başkent Denpasar karanlık, çevredeki köyler kasabalar karanlık, tüm yollar karanlık, koca ada karanlığa gömülmüş. Havaalanını kent kasaba köylere bağlayan daptar yollarda tek araç yok. Önünden geçtiğim hiçbir evin penceresinden dışarıya ışık sızmıyor. Akşamın 9'u sokaklarda tek insan yok. Lokanta, bar, kahveler her yer kapalı. Otele vardım, otel çalışanları fısıltıyla konuşuyor. El feneri eşliğinde bangalomu buluyorum. Bu akşam ışık yakmamanız, yüksek sesle konuşmamanız ricasıyla. Biliyorsunuz bu akşam Niyepi. Yeryüzünde hiçbir yerin böyle büyük bir sessizliğe bürünebileceğini düşünemezdim. Bali adasında Hint okyanusunun kıyıya vuran dalgalarından başka hiçbir ses duymuyordum. Yaşam durmuştu sanki. Sanki değil, öyle. Sessizliğe ve karanlığa alıştıktan sonra, çevremde yükselen palmiyelerin hışırtısına alıştıktan sonra, dalgaların sesine alıştıktan sonra, çevremde yayılan ama karanlık yüzünden kaynağını kestiremediğim güzelim kokulara alıştıktan sonra, gökyüzündeki yıldızların parlaklığına alışmaya çalıştıktan sonra, ancak bütün bunlardan sonra Niyepi'nin anlamını öğrenebildim. Bir gün önce, yani eski yılın son günü, bütün adada yer gök gümbürdüyordu. Kulakları sağır eden gürültüyle sarsılıyordu ada. Tüm Bali halkı, büyük küçük, kadın erkek, herkes sokaklardaydı. Kocaman ateşler yakılmıştı. Herkes eline geçirdiği her şeyle büyük gürültü koparıyordu. Bu her şey arasında boy boy davullar, çeşitli dalgalar, düdükler olduğu gibi, kapkacak tencere ve kapaklar, teneke parçaları, kauçuk ve deri püsküller, tahta kaşıklar ve bambular ve akla gelebilecek her tür araç gereç vardı. Bir de insan sesi vardı. Yeryüzünde insanoğlunun duyabileceği en büyük gürültüyü koparabilmek için sonsuz çaba harcandı. Elbet boşuna bir çaba değildi bu. Bir amacı vardı. Amaç kötü ruhları korkutmaktı. Amaç kötü ruhları korkutup adadan kaçırmaktı. Nitekim Bali halkının emekleri ve çabaları boşa gitmedi. Ada öyle büyük bir gürültüyle gümbürdedi ki bütün kötü ruhların ödü koptu. Hem de ne kopuş, arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Ve eski yılın son gününde bütün kötü ruhlar ve onlarla birlikte tüm kötülükler, çirkinlikler adayı terk etti. Şiddet ve öfke, kin ve nefret, yalan ve dolan, sevgisizlikte. Ertesi gün, yani yeni yılın ilk günü, yani Niyepi. Bütün gün ve gece boyunca Bali halkı hiçbir şey yemedi, hiçbir şey içmedi. Bütün gün ve gece boyunca Bali halkı hiç konuşmadı. Hiç kimse evinden çıkmadı, hiçbir evde ışık yakılmadı. Bütün gün ve gece boyunca Bali halkı meditasyondaydı. Bütün günü ve geceyi düşünerek geçirdiler. Kendilerini, çevrelerini ve adalarını düşündüler. Bir de kötü ruhlar ve kötülükler geri gelmesin diye dua ettiler. Hani bir bakıma istenmeyen konuğa evde kimse yokmuş gibi yaptılar. Kötü ruhlara burada kimse yok, sakın gelmeyin duygusunu vermeye çalıştılar. Bali'ye vardığım o gece ve ondan sonraki gecelerde ve gündüzlerde Bali'de tüm yaşamın yalnız inançlarla yönetildiğini görecektim. İnançları Hinduizm, Budizm ve bunlardan önceki geleneklerinin bir senteziydi. Evlerinin biçiminden giyinişlerine, çocuklarına verdikleri adlardan, taştan tahtadan oydukları maske ve heykellere, müzik ve danslarından pirinç toplama yöntemlerine, tüm el işlerinden her üç günde bir yer alan festivallerine hep bu inançların egemen olduğunu görecektim. Zaman kavramının hiçbir anlamı yoktu Bali'de. Onlar yalnız inançlarının zamanında ve ritminde yaşıyorlardı. Yeniden doğmak için yaşıyorlardı. Hiçbir şeyin sonu yoktu. Yaşıyorlar, ölüyorlar, yeniden yaşıyorlar, yeniden ölüyorlar, arada çalışıyorlar, eğleniyorlar, seviyorlardı. Ve bütün bu evrelerde, şimdiki ve sonraki yaşamlarda tek şeyi kolluyorlardı. İyi ile kötünün çatışmasını. İçlerindeki ve dış dünyadaki iyi ile kötünün çatışmasını. Yaşamanın tek amacı yeniden dünyaya gelişte daha iyi bir insan olmaktı. Her yaşamda bunun yollarını arayacaklardı. Yaşamak, mükemmele ulaşmaya çabalamaktı. Yaşamak, mükemmele ulaşmak için bir yoldu. Kintamani köyündeyim. Yaşlı adamı izliyorum, dinliyorum. Köydeki herkes gibi o da gördüklerini değil, düşlerini tuvale geçiriyor. Yeşilin binbir türünü, anka kuşlarını, yarı kuş yarı insan garudaları, düş gücünün ürünü çiçekleri, zambakları, şebboyları, begonvilyaları, akasyaları, orkideleri ve adlarını bilmediğim çiçekleri, hayvanları, insan görünümlü kuşları, kuş görünümlü insanları, tanrıları ve insanları resimliyor. Bali resimlerinin, yani cennetinin en güzel resimleri bizim burada, Kintamani'de yapılır. Çünkü tanrılara en yakın biziz, işte oradalar bizi gözlüyorlar, bizi izliyorlar, bizi yönetiyorlar. İşte oradalar dediğinde gözlerini belli belirsiz neredeyse çekinerek karşıdaki volkana Gunung Agung yanardağını çevirdi adam ve önündeki tuvale inançlarını akıtmaya başladı. Yanardağın tepesine bulutlar inmişti. Yaşlı adam çekinmekte pek de haksız sayılmazdı. Yanardağ en son 1963'te patladığında binlerce insan ölmüş, yüzlerce köy yok olmuş ve çevrenin topografisi değişmişti. Bali halkı doğudaki volkanik sıradağlarda tanrıların yaşadığına inanıyordu. Onun için dağ olmayan her yerde de mutlak dağ çağrışımı yapacak bir şeyler icat ediyorlardı. Havaya dikilmiş palmiye dalları da şeker kamışlarından dağ imal ediyorlardı. Her köyün girişinde ve çıkışında yol boyunca iki yana upuzun palmiye dalları ya da şeker kamışları dikilmiş görüyordum. Bayrak sopası gibi. Ama dalın ya da kamışın dibine yapraklar içinde meyveler, çiçekler yerleştirilmiş. Tanrılara sunulmuş armağanlar, adaklar. Dalların ya da kamışların en yüksek ucuna ise minicik bir sepet, bir tutam meyve, bir tutam çiçek asılmış. Uçtaki yük ile dal tepesinden aşağı doğru kıvrılıyor. İşte size bir dağ kavisi, bir dağ yamacı, bir dağ eğilimi. Tanrıların yaşadığı dağları çağrıştırmak için dağ olmayan yerlere bunları dikiyoruz. Tanrıları çağırmak için, buraya da gelmeleri için. En yoksul küçücük bir evin bile üstünde şeker kamışlarından yapılmış tepesi sivri bir dağ. Kutsal dağları çağrıştırsın diye, tanrılara daha da yakın olunsun diye, tanrılarla daha kolay buluşulsun diye. Yaşlı adam tanrılara yakın olma isteğini, onlarla buluşma umudunu koydu resme. Kintamani köyünün çevresi, tüm köylerin çevresi gibi tapınaklarla doluydu. Yaşlı adam, önündeki cennetin içine taş bir tapınak yerleştirdi. Üzeri binbir figürle işlenmiş, Ramayana'yı anlatan bir tapınak. Sonra tapınağın tam orta yerine ardına kadar açık kapıyı çizdi. Hindu, Budist, Müslüman, Hristiyan ya da dinsiz, herkes girebilsin diye. Kapı ortadan bıçakla kesilmiş gibi dapdar bir kapıydı. Bali adasındaki tüm tapınakların kapısı gibi kötü ruhlar içeri girmesin diye. Çizdiği resimlediği hangi tapınaktı bir anda çıkaramadım. Tapınakların anası diye anılan ve 30 ayrı tapınak ve pagodadan oluşan çarpıcı doğu görüntülerine egemen Besakih mi? Fillerle yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmadığı halde sırf önündeki iki fil yontusuna bakıp gelip geçenin fil tapınağı diye andığı, Ubud yakınlarında 11. yüzyıldan kalma Brahma, Vishnu ve Shiva'ya adanmış, içi falüs sembolleriyle kaplı, dışında deniz kızlarının, su perilerinin ağzından dökülen sularda insanların yıkandığı Goa Gayah mı? Aynı yörede maymun ormanı ile Ayun bahçeleri, Ayun nehri ve şelaleleri arasındaki ölüler tapınağı Pura Dalem mi? Yoksa Bali'de en çok fotoğrafı çekilen, doğa harikası diye tanımlanan, denizin gelgit olayına göre kah suların ortasında minik bir adanın tepesinde yükselen, kah toprağın ortasında şaşkın kalıveren 16. yüzyıldan kalma deniz ve kara tapınağı Tanah Lot mu? Sabahın erken saatlerinde Hint Okyanusu'na girdinizse girdiniz. Bir motora atlayıp Tanahlot'a gittinizse gittiniz. Birkaç saat sonra öğleye doğru denize girmek için de bir motor atlamak için de çok geç olacak. Çünkü Hint Okyanusu alıp başını çekip gidiyor. Geride üzeri deniz kabukları, yana yatmış sandallar, katamaranı andıran bambu kayıklar, şaşkına dönmüş kabuklu deniz hayvanlarıyla dolu, kilometrelerce uzanan bir kumsal kalıyor. Yoksa yaşlı adamın çizdiği tapınak Negara, Sanur, Kuta, Nusa Dua, Amlapura sahillerinde gördüğüm ama adlarını bile anımsamadığım tapınaklardan biri miydi? Ne fark eder ki? Bütün tapınaklar insanlar ile tanrıların buluştuğu yer. Görünümleri farklı, hepsi bu. Bizim de tek tanrımız var ama görünümleri çok. Şimdi bir lotus çiçeği, birazdan korkunç bir maske, ağaç, ay, güneş ya da çocuk görünümünde olabilir. Biz tanrının tüm görünümleriyle iç içe yaşıyoruz. Hepsi bu. Hayır, buradaki birçok tapınakta gördüğüm ve tüylerimi diken diken eden o iğrenç tabelayı koymadı yaptığı resme yaşlı adam. O tabelayı nasıl unutabilirim ki? Üç ayrı dilde, İngilizce, Almanca ve Fransızca şu sözcüklerin yer aldığı tabela. Aybaşı olan kadınlar içeri giremez. Bir kez, ne olur sanki içeri girse, hem kadının durumunu kendinden başka kim nasıl bilebilir ki diyecek olsun, herkes çok şaşırdı. Tanrılar bilir, tanrılar hemen anlar ve tüm yöreyi lanetler, dediler. Bu adayı cennet yapan Bali halkıydı. Yaşlı adam önündeki resme Bali halkını yerleştirdi. Çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek. Çocuklar çıplaktı, kadınlar da erkekler de etekliydi. İncecik bellerinden aşağıya sarong denilen rengarenk batik peştemallara bürünmüşlerdi. Kadınların saçlarının arasına mutlak bir iki çiçek serpiştirilmişti. Çocukları çizerken keyifli keyifli gülüyordu yaşlı adam. Bak bunun adı Vayang çünkü ailenin birinci çocuğudur. Bunun adı Mate çünkü ailenin ikinci çocuğudur. Bunun adı Neuman çünkü ailenin üçüncü çocuğudur. Bununki ise Nitut çünkü ailenin dördüncü çocuğu. Ve yaşlı adam çocukların cıvıltısını, sevgiyi, şefkati, neşeyi koydu resme. Yaşlı adam çizdiği boyadığı insanların ayaklarının dibine uçsuz bucaksız pirinç tarlalarını yerleştirdi. Pirinç de kutsaldır, tanrıların Bali'ye armağanıdır deyip sustu. Neden sonra ekledi, su tanrısı ile toprak tanrısının seviştiği gün, yani bundan tam 1000 yıl önce Bali'de doğmuştur pirinç. Basamak basamak yükselen ya da alçalan, uçsuz bucaksız vadileri kaplayan o yemyeşil pirinç tarlalarının 50 nesillik çiftçi ailelerin yarattıkları bir görüntü olduğunu öğreniyorum. Adanın kıyı şeridi ve doğudaki dağlık yöre dışında her yer kat kat pirinç tarlalarıyla dolu. Yılda 3 kez mahsul alıyorlar. Bunları günlerdir adanın her yanını dolaşırken mi gördüm yoksa şimdi bu resme bakarken mi bilmiyorum. Bu resim galiba hiç bitmeyecek dedim yaşlı adama. İnsanoğlu için cennet düşü hiç bitmez ki dedi. Hem o cennet, ben cennet, düşlerimize dalmıştık ki burnuma sıcak ekmek kokusu gibi buram buram sıcak ahşap kokusu gelmeye başladı. Koku, anladınız elbet, resimden geliyordu. Çünkü adam resme ahşabın kokusunu sindirmişti. Bir önceki yaşamımda ahşap işçisiydim dedi yaşlı adam. İşte burada yaşıyordum. Tuvalin üzerinde yeni bir köy belirmeye başlamıştı. Buranın adı Mas. Mas'ta 1000 yıldır çocuklar büyükler tahta oyarlar. Bali'nin en usta tahta oymacıları buradan yetişir. Her ağacı, abanoz ağacını bile dantel gibi işleriz biz. Resimdeki ahşap tozunun gözlerine kaçmaması için iyice kısmıştı gözlerini. Mas köyünün ha kanatlandı ha kanatlanacak ahşap oymaları arasında dolaşmaya başlamıştım ki arkamdan seslendi. Fazla uzaklaşma. İnsan çok uzaklaşmadan da yolları kat etmeyi bilmeli. Bu söz üzerine ne denir? Anlaşıldı. Bundan böyle yanından hiç ayrılmayacaktım. Birden gözlerim kamaşmaya başladı. Yaşlı adam önündeki resme gümüşün parıltısını koymuştu. Burası Celuk. Yalnız Bali'den değil, Kava'dan, Sumatra'dan gelen gümüşler de burada işlenir ve sonra Endonezya'nın ve dünyanın her köşesine yayılır. Gözümün önünde kolyeler, bilezikler, halhallar, yüzükler, taraklar, tokalar şıngır şıngır belirlenirken yaşlı adam boncuk boncuk terlemeye başlamıştı. Bu iş ağır iş. Çünkü bu kez yüküm ağır diye mırıldanıyordu. Taşıdığı ağır mı ağır taşları, emeğini, alın terini resme koyuyordu. Baş işte. Burası Batugulan. Burada herkes taş işçisidir. Tüm yapıların kapı ve pencere çerçevelerini taştan işlemeyi tüm Balililer Bura halkından öğrenmiştir. Sonra ansızın yaşlı adamın sesine müzik krizi katılmaya başladı. Anladınız elbet, müzik resimden geliyordu. Müziği taşımıştı resme. Burası Sanur, Bali'nin en eski yerleşim merkezlerinden. Aynı zamanda Bali danslarının merkezi. 3000 insan yaşıyoruz bu adada ve 2000'i aşkın dans topluluğumuz var. Ve her dansın sayısız kuralı. Eğilip resme daha bir dikkatle baktım. Küçük kız çocuklarını gördüm. Yalnız onların yapabileceği 4 yaşında başlayıp adet görünce bırakmak zorunda kaldıkları Legong dansını yapıyorlardı. Biraz ötede ise barış dansı yapılıyordu. Onu ise ancak erkekler yapabilir çünkü savaş dansıdır. Ve sonunda dansçılar transa girip kendilerini şişleyebilir, yaralayabilir. Bizim her dansımız bir öykü anlatır. Bu gördüğün ünlü Barong ve Kiris danslarıdır ki iyi ile kötünün çatışmasını dile getirir. Çakaçak dansları ise Ramayana destanının bir bölümünü söyler. Zaten dansların çoğu Hint destanları Ramayana ve Mahabharata'dan kaynaklanır. Tanrı Shiva'dan öğrendik biz bu dansları. Bakma şimdi yaşlı ve iki büklüm olduğuma. En az Shiva kadar genç ve yiğittim bir zamanlar. Onun gibi ateş çemberinde dans eder, onun gibi yağmurları yağdıracak, nehirlere yön verecek, ağaçları büyütecek, tomurcukları çiçeğe döndürecek ritmi verirdim davulumla. Ve bu sözler üzerine Shiva aşkını, Shiva inancını kattı resme adam. Hem konuşup hem boyamayı sürdürüyordu. Bakmayın yaşlı adamın bunlara dans dediğine. Bana soracak olursanız bunların tümü de tam bir tiyatro olayıydı. Görkemli dekorlar, kostümler, maskeler, aksesuarlar eşliğinde oynanan, mim ve pandomim sanatlarından yararlanan, canlı orkestranın müziğiyle iç içe gelişen, her duruşun, her bakışın, her hareketin sonsuz önemi olan, sonsuz bir disiplinle yüzyıllardır hiç değişmeden günümüze gelen bütünlüğü olan bir sahne olayıydı bu danslar. Yaşlı adam çizgileri, renkleri, benekleri ve de yürek atışlarını resme katarken ben buradaki birkaç gün içinde ya da şimdi Kintamani köyünde bir resmin yapılışını izlerken öğrendiklerimi düşünüyordum. Bali dilinde sanat ya da sanatçı sözcükleri yoktu. Çünkü Bali'de doğan herkes sanatçıydı. Daha çocuk yaştan ya dans etmeyi ya bir çalgı çalmayı ya resim yapmayı ya tahta oymayı taş işlemeyi ya da bunların birkaçını birden yapmayı öğreniyorlardı. İşi, mesleği, çalışması, para kazanma yöntemi ne olursa olsun bu değişmiyordu. Bali'de herkes sanatçıydı çünkü inançlarına göre dans etmek, müzik çalmak, şarkı söylemek, resim yapmak, tahtaya, toprağa, taşa birbirinden güzel şekiller vermek, renklerin en güzelini kullanmak, renklerle öyküler anlatmak, tanrıları kutsamanın, tanrıları sevindirmenin bir yoluydu. İyi ile kötü arasındaki çatışmada iyiye güç vermenin, iyinin kazanmasına yardım etmenin bir yolu. Bu nedenle el emekleriyle, göz nurlarıyla en güzeli yaratmaya çalışıyorlardı. Kintamani köyünde güneş batmak üzereydi. Yaşlı adam batmak üzere olan güneşi koyacak resme diye bekliyordum. Bu kez yanılmışım. Yaşlı adam resmin bir köşesine büyük bir dikkatle bir işaret koymaya başladı. Bizim gamalı haç diye bildiğimiz Nazi simgesiydi bu işaret. Şaşırmamı bekliyorsan sevgili okur, boşuna şaşırmadım. Şaşırmadığımı görünce gülümsedi yaşlı adam. Demek biliyorsun. Biliyorum ama olsun sen yine de anlat dedim. Zaten bütün açıklamaları sana yaptırmaya kararlıyım diye eklemedim elbet. Tapınaklarımızda, evlerimizde, yontularımızda, resimlerimizde, dağda taşta bu işareti gördü mü? Batılılar ne yoradıklarını şaşırırlar, dehşete düşerler. Bir an için durdu, belli belirsiz bir gülümseme geçti yaşlı yüzünden ve genç gözlerinden. Bilmezler ki bu işaret bizim için güneş demektir. Bu işaret güneşin simgesidir. Güneş enerjidir. Budizmin benimsediği Hindu inançların kökeninde vardır bu simge. Birbirini izleyen dört kırık kol sağa dönükse erkek güneş, sola dönükse kadın güneşi temsil eder. Birincisi ilkbahar ve yaz güneşini, ikincisi sonbahar ve kış güneşini temsil eder. Öyle ya da böyle bu işaret sürekli değişimin dinamiğini temsil eder. Adanın batı kıyılarına gidersen orada Svastika adını taşıyan sahili göreceksin. Svastika yani Sanskritçe uğurlu güneş. Yaşlı adam saatlerdir çizmekte olduğu resmi önüme doğru itti. İşte güneşimi uğurumu da cennete taşıdığıma göre artık bu resim batılılar için bitti sayılır dedi. Ya senin için? Bu soruyu içimden mi sordum yoksa yüksek sesle mi bilmiyorum. O sorumu ya duymadı ya da duymamış gibi yaptı ve hiç konuşmadan çalışmayı sürdürdü. Tepemizden kanatları altın benekli mavi bir kuş geçti. Yaşlı adam kuşun kanat çırpışını tüm güzelliklere duyduğu hayranlığı koydu resme. Kintamani köyünde birazdan akşam olacaktı. Adam akşamın serinliğini ve yeni bir günün beklentisini koydu resme. Tarlalardan dönenler yavaş yavaş evlerine dağılıyorlardı. Günün yorgunluğunu koydu resme adam. Uzaktan bir yerlerden kaval sesi geliyordu. Havada yakaladı kaval sesini yaşlı adam ve onu da resme ekledi. Kaval sesine çocuk kahkahaları karışıyordu. Gülümsedi yaşlı adam ve resme yaşama sevincini koydu. Fırsat bu fırsat yüzündeki gülümsemeyi de ekledi resme. Sonra hala yanı başında çöreklenmiş olan bana baktı. Saatlerdir orada olduğum için etrafımı sarmış köy kadınlarına, kızlarına, çocuklarına baktı. Çalışması boyunca ona rahat vermemiştik ama aldırmadı. Hoşgörüyü koydu resmin bir ucuna. Dayanamadım. Keşke Edip Cansever de olsaydı yanımızda diye mırıldandım. Bunca yüke bana mısın demeyen resme bakar, resim de resimmiş ha derdi. Yaşlı adam anlamadı, yoksa tanrılarınızdan biri miydi diye sordu. Uzak sayılmazsın, şairlerimizden biri dedim. Yaşlı adam şiiri koydu resme. Sonra yeniden doğruldu. Bir süre önce sorduğum soruyu gözlerimin içine baka baka yanıtladı. Hayır, benim için resim bitmedi. Resim benim içimde sürüyor. Ve sen ol, sakın bu resimleri alışa geldiğin batı bakış açısıyla naif falan diye nitelemeye kalkma.